Ayrım 16, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, Sayfa 191, 31. Bölüm. Setnaht sabır ve dikkatle çalışıyordu. Büyük bir gizlilik içinde Tausert'in bakanlarını teker teker çağırıyor. Kraliçenin ülkeyi yönetmek, ciddi bir sorun çıktığında da orduya kumanda etmek yeteneğine sahip olmadığını göstermeye, kanıtlamaya çalışıyordu. Bakanlardan bazıları tereddütsüz yanında yer aldı, kimileri de çekingen davrandı duydukları karşısında. İki bakansa Setnaht'ın fikirlerine açıkça karşı geldi. Yaşlı kurt yine de umudunu kaybetmedi. Çekingenler kendi tarafına geçene, muhalifler de en azından tarafsızlığa kayana dek çalışmalarını sürdürdü. Hedefe varılmıştı. Setnaht hükümet üyelerini bir araya getirecek, ilk bakanlar kurulu toplantısında planının ilk aşamasını yürürlüğe koyacak, kraliçenin güven oyuna gitmesini isteyecekti. Müstakbel firavun kraliçeye karşı düşmanlık beslemiyordu. Tam tersine her geçen gün Tausert'in aklına, devlet adamlığı yeteneklerine biraz daha hayranlık duyuyordu. Yine de yeni Dışişleri Bakanı'nın çıkmasına muhakkak gözüyle baktığı istila dalgası karşısında Tausert'in Mısır'ı tehlikeden koruyacak becerilere sahip olmadığı inancındaydı. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikelerin farkına varan tek görevli olarak üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyordu. Sekreteri beklediği konuğun Amon Tapınağı hazinedarının geldiğini bildirdi. Firavun Siptah'ın sağlık durumu hakkında günlük raporlar vermeye ikna edene kadar Setnaht'ın uzunca bir süre uğraşması gereken kişi. Genç firavun herkesi şaşırtıyor, güneş doğarken tapınakta tanrısal güçlerin uyanması törenini kutlamasıyla birlikte artan, akşam olunca sönmeye yüz tutan bir güçle ölüme direniyordu. Gün boyunca yatağından çıkamıyor, pek az yemesine rağmen hala eski krallık bilgelerinin metinlerini okuyor, kraliyet sarayına sektirmeden gönderdiği günlük raporları inceliyordu. Eksiksiz bir güven duydu, kraliçenin ziyaretlerinden de çok hoşnut olduğu belliydi. Hazinedar Setnaht'ın karşısında saygıyla eğildi. Önemli bir haber efendim. Firavun Siptah bu sabah odasından çıkmadı. Törene onun yerine Amon'un büyük rahibi başkanlık etti. Firavun'un kişisel tabibi de Siptah'ın can çekişliğini düşünüyor.
Düşünüyor mu yoksa emin mi?
Firavun'un törene katılmaması sağlığı hakkında hiç kuşkuya yer bırakmıyor. Setnaht hazinedara teşekkür etti. Bakanlar kurulu toplantısından topu topu bir çeyrek saat önce bu öğrendikleri durumunu daha da pekiştiriyordu. Şaşkın bakanlar firavunun hassa askerlerinin dikkatli bakışları arasında büyük kabul salonuna girmeye başladılar. ''Neden bakanlar kurulu odasında toplanmıyoruz?'' diye sordu Setnaht. Durumdan memnun olmamışa benziyordu. ''Kraliçenin emri'' dedi yüksek rütbelilerden biri. Yaşlı yönetici eşikten geçerken tereddüt etti. Ya Tausert tüm muhaliflerinden bir seferde kurtulmaya karar verdiyse? Hayır, imkansız. Sadece tiranlar böyle davranırdı. Kraliçe de bütün kulları gibi maat yasasına boyun eğecekti. İktidarda kalmak için şiddete, cinayete başvurması düşünülemezdi. Setnaht da uzun ve dar pencerelerin aydınlattığı geniş salona girdi. Birçok bakan soran bakışlarını ona çevirdi. Nedenli sakin olduğunu görüp rahatladılar. Mavi renkli uzun bir elbise giymiş kraliçe salona girene dek ayakta bekledi tüm bakanlar. Zarif bir taç ile altın küpeleri çizgilerinin soyluluğunu ortaya çıkarıyordu. Tausert yaldızlı tahtadan sade tahtına oturduğunda Setnaht ihaneti düşünen bakanlardan çoğunu kendi yanına çekmişti bile. Sizlere verdiğim görevler hakkındaki son durumu tartışmak üzere bu görkemli salonda toplanmak istedim. Başarısız olanların yerini yenileri alacak. Mısır'a hizmet etmek bir heyecandır. Bunu anlayamayanlar bağışlanmalarını bekleyemezler.
''Bunu hepimiz biliyoruz Haşmet Mehapları'' diye cevap verdi Setnaht. ''Onun için aramızda ne bir tembel ne de sorumsuz var. Ülkenin durumunu incelemeden önce yasal firavununkini öğrenebilir miyiz?''
Firavun Sip de gecenin son saatine kadar onu neredeyse götürecek bir rahatsızlığın pençesindeydi. Bu yüzden de sabah törenine katılamadı zaten. Biraz önce bilinci açıldı, ruhu hala vücuduna bağlı. Bu olağanüstü toplantımızdan söz ettim. Firavun alacağımız kararları bekliyor. Şimdi Tarım Bakanı'nın raporuyla başlayalım.
Tarım Bakanı bir papirüs açtı, bölge bölge okuyarak hasat sonuçlarını verdi. Alınan ürünü bir yıl öncekiyle karşılaştırdı.
Tavsert'in yorumları kesin ve kararlıydı. Raporun eksik yanlarının altını çizdi, kuşkulandığı bazı değerlerin araştırılmasını istedi. Kimi bölgelerdeki durumun iyileştirilmesi için yöntemler önerdi. Sonra yönetimin diğer konularında da aynı yetkinliğe sahip olduğunu kanıtladı. Sırada sadece dış politika kalmıştı.
Dışişleri Bakanımız burada olmadığına göre Setnaht bizi tehdit eden tehlikeler anlatır mı?
Yaşlı yönetici ayağa kalktı.
Asya'dan gelen ve Haşmet mehaplarına da ulaştırılan son haberlere göre ittifaklarımızı alt üst edecek, bizi yeni ve güçlü düşmanlarla karşı karşıya bırakacak derin değişiklikler bekleniyor. Mısır bugün her zamankinden çok fethedilmesi gereken varlıklı bir ülke olarak görülüyor. İstilacılar da Suriye-Filistin koridoruna dalmakta gecikmeyecektir. Beni kötümserlikle suçlayacaklar, büyük bir yanılgı içinde olacaklar. Ben sadece gerçeği anlatıyorum, tehlike bir düş değil.
Önerileriniz dinlendi Setnaht, savunma sistemimiz durmadan pekiştir diyor.
Kullarınızdan her biri size şükran duyur Haşmet mehapları. Ama asıl gereken daha ileri gitmek, parlak firavunları örnek alarak bir savunma saldırısı başlatmak değil midir?
Kime karşı ve hangi güçlerde? Koşullar sonucu belirsiz bir maceraya atılmamızı engelleyecek kadar olumsuz. Oğlunuz sayesinde casusluk örgütümüz yeniden kuruldu ve ihtiyacımız olan bilgileri iletecek duruma geldi. Elimizdeki veriler işin savunma yanına önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.
Setnaht bakanlardan bazılarından imdada yetişeceklerini umuyordu. Ama Tavsert'in sözleri ve kararlılığı hepsinin inancını değiştirmişti anlaşılan.
Yenilmişti yaşlı kurt, yenilgiyi kabullenip saygıyla eğilmekten başka yapacağı kalmamıştı.
Öteki bakanlar kabul salonunu terk ederlerken kraliçeye yaklaştı.
Sizi kutluyorum Haşmet mehapları. Ötekiler gibi benim de gözlerim kamaştı. Kimse iki ülkeyi yönetme becerinizden kuşkulanamaz.
Öyleyse bakanlarımı bana karşı ayaklandırmak istemek neden?
Demek aralarından bazıları ötmüştü. Ayaklarının altındaki döşemenin kaydığını hissetti. Yine de tehlikenin gözlerine bakacak cesareti buldu.
Hep aynı neden Haşmet mehapları. Mısır eninde sonunda topraklarını istila etmek isteyen ülkelerle savaşa girecek. Siz de ordularınızın başına geçecek becerileri gösteremeyeceksiniz. Üstelik tek çıkar politikayı da reddediyorsunuz.
Görüşlerin farklı olması, kendi görüşünüzü savunmanız bana ters gelmiyor. Ama bana sadakat göstermek zorundayken bana karşı komplolar kurmanız sadece Mısır'ı zayıflatır. Bunu bir daha unutmayın Setnaht.
Kraliçeyi selamlayıp çekildi.
Kazandığı zaferden yorgun çıkan Tavsert yine de dinlenme fırsatı bulamadı. Dairesine çekilirken özel sekreteri kesti yolunu.
Haşmet mehapları kötü bir haber.
Firavun Sip'te mi?
Hayır hayır, Teb'den bir ulak geldi.
Bölgede karışıklık mı çıktı?
Hayır, rahat edin ama ufukta ciddi bir skandal var. Teb veziri hakikat meydanı ustabaşısı Cesur Panep hakkında son derece suçlayıcı bir dosya almış.
Suçlayıcı mı? Ne ölçüde?
Her konuda suçlanıyor. Eğer söylenenler kanıtlanabilirse konu Krallar Vadisi'ni de ilgilendirdiğinden Panep'i tutuklayıp yargılamak gerekecek. Kuşkusuz böyle bir mahkeme çok ağır cezalar verecektir. Bu yüzden loncanın ayaklanması, çalışmaları durdurması bile beklenebilir. Böyle bir olay Teb sınırlarını aşıp bütün ülkeyi karıştırır.
Hakikat meydanının önemi.
Ne kadar önemli olduğunu biliyorum dedi kraliçe asabice.
Panep'i suçlayan dosyayı kim hazırlamış?
Dosyada imza yok.
Öyleyse dikkate almayalım.
Bu dediğiniz en doğrusu olur Daşmet Mehapları. Ama dosya Güney Vezirine ulaşmadan önce birçok kişinin elinden geçti. Bu yüzden artık gizliliğinden söz edilemez. Eğer harekete geçmezsek söylenti çıkacak, yönetim kararsızlıkla suçlanacak, adınız lekelenecektir.
Firavun Sipta ölmek üzere Setnaht'ta tahta geçmeye hazırlanırken bir de hakikat meydanının uçurumun eşiğine gelmesi. Tehlikeler öylesine ağırlaşıyordu ki Kraliçe Tausert bir an sırtındaki yükü indirmeyi düşündü. Ama onu kaçmakla suçlamamalıydı kimse.
O vezir bana bağlı mı?
General Mehi'nin önerisi ve Başbakan Bay'ın onayıyla bu göreve atanmadan önce ömrü boyunca silolar yönetiminde çalışmış silik biri.
Cesur Panep hakkında hızlı ve gizli bir soruşturma yürütsün, vardığı sonuçları da hemen bana iletsin.
Karaciğerin eskisi gibi çalışmıyor dedi bilge kadın.
Emin misiniz diye sordu Neşeli Renope. Oysa çok mantıklı bir rejim uyguluyorum.
Öyleyse sorunun kaynağı karaciğerin değil, ilaçlarımın sana yararlı olacağını sanman.
Zanaatkar tüm neşesini yitirdi. Doğu yakasında bir uzmana mı görüneyim?
Seni iyileştirecek tek hekim bizzat sensin.
Hiçbir şey anlamadım.
Karaciğerin maatın makamı olduğunu unuttun mu? Sen bir ağrıdan değil, hakikat eksikliğinden şikayetçisin. İçini kemiren bir yalan olmasın Renupe.
Neşeli'nin yüzü asıldı. Hayır, tabii ki hayır. Tam olarak değil, söylemesi öylesine güç ki.
Yoksa ciddi bir şeyi mi gizliyorsun diye sordu Işık tatlılıkla.
Beni haftalardır rahatsız eden bir anı var, basit bir anı. O kadar korkunç ki, eğer konuşursam bir meslektaşımı ele vermiş, gammazlık etmiş olurum.
Bilge kadının kılı kıpırdamadı. Yüreğin kararını etkilesin Renupe.
Zanaatkar derin bir nefes aldı. Nefer'in ustabaşı olmasından çok önce içimizdekilerin loncayı yönetme yeteneklerini tartışıyorduk. Hemen herkes suskunun üzerinde birleşiyordu. Kararsız çakal Unes'in ve bana içini açan kararlı Gao'nun dışında. Kurtarıcı Shed gibi kararlı Gao da kendini loncayı yönetecek yetenekte görüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Gao mutlaka öfkelenmiştir. Nasıl bir intikam almak istediğini aklıma bile getiremiyorum.
Tapınağın sütunlu salonuna yoğun bir huzur hakimdi. Beni neden buraya çağırdınız diye sordu karardı Gao, Işık ve Panev'in karşısına gelip durduğunda.
Çünkü Maat burada hüküm sürüyor diye cevap verdi bilge kadın.
Burada hiç yalan söylenmez ya da yalancının ruhu iki kez ölür. Suskun Nefer'in yerine ustabaşı olmak istemiş miydin Gao?
Ressam uzunca bir süre düşündü. Doğru, böyle bir isteğim vardı. O sırada benim gözümde böylesi bir yeteneğe sahip tek kişi kurtarıcı Shed'di. Ama o da bu yükü almaya yanaşmadı. Nefer'e gelince yeterli tecrübesi yoktu. Yanıldım, ağır şekilde yanıldım.
Nefer'den nefret ettin mi?
Nefer'den hiç nefret etmedim. Önce küçümsedim, sonra gıpta ettim, sonunda da hayran oldum. Aramızdakilerin hepsi gibi yani. Ama ben düşüncelerimi gizlemiyorum hiç olmazsa. Bu düşüncelerim bana zarar veriyorsa versin. Kararlı lakabıma layık olmayı tercih ederim.
İşte Maat heykeli için bir altın gerdanlık dedi bilge kadın. Ellerin kolyeyi sunağına bırakacak kadar temiz mi?
Gao bir an bile tereddüt etmedi. Bir bakın ellerime dedi, hem üzgün hem de öfkeli bir sesle. Bunlar hakikat meydanı hizmetkarının elleri. Vereceğiniz bütün görevleri yapmaya hazır.
Ressam gerdanlığı sunağa bıraktı. Işık ve Panep rahatlamakla birlikte sarsılmıştı. Renupe'nin hafızası neden bu kadar yavaş çalışıyordu?
32. Bölüm. Şef Sobek bir yandan sol gözünün altındaki yara izini kaşırken bir yandan da canı sıkkın yardımcıların çalışmasına bakıyordu. Yıllardan beri ilk kez geç uyanmış ve gece boyunca olağan dışı bir şey görmediklerini anlatan nöbetçilerinin raporunu dalgın dalgın dinlemişti.
Olağan dışı bir şey yok, sadece cezasız kalmış iki cinayet.
Ustabaşı 5. tabyadaki çalışma odasına girdiğinde Şef Sobek başını kaldırmadı.
Yoksa bir tarafın mı ağrıyor?
''Ne işe yaradığını merak ediyorum.'' diye itiraf etti Nübyeli polis. ''Bir katili bulmaktan acizim. Bilançom felaket. Ya yerime birini bulursun ya da istifa ederim.''
''Buradan çıkıp biraz yürüyelim. Temiz havaya ve güneşe ihtiyacım var.''
Nübyeli söylenerek kalktı. Neredeyse Panep kadar iri ve güçlü olmasına rağmen yaşlanmış ve bitkin görünüyordu. Onu hızlı adımlarla tırmanmaya zorlayarak biraz olsun kendine gelmesini sağladı Panep.
''Burasını ne kadar sevdiğimi bir bilsen.'' diye mırıldandı Sobek.
''Güneş bu çölü yakarak bambaşka, vadidekinden çok değişik bir hayat veriyor. Burada ne sahtekarlık ne de tiyatro var. Gerçeği tüm vahşiliğiyle kabul etmek, yılanlardan ve akreplerden korkmamak gerek. Yine de tek bir gölge bile güneşi örtmeyi başardı. O gölgeyi yakalayamıyorum bir türlü.''
''Aslan Useratın hareketlerini izledin mi?''
''Tabii izledim. Hem onunkileri hem de bütün ötekilerin hareketlerini. Hiçbir sonuca varamadım.''
Sobek sıcak bir kayanın üzerine oturdu. ''Kurbanlarını öldüren, bizi şaşırtanın insan şekline girmiş bir iblis olup olmadığını merak etmeye başladım. Bilge kadın büyüsünü kullansın. Yeni bir polis şefi bu sorunu ele alsın artık. Ben beceremedim.''
Panep biraz kum alıp parmaklarının arasından akıttı. ''Senin görevin köyün ve köy halkının güvenliğini sağlamak. Şu ana kadar görevini başaramadığını düşünmüyorum.''
''Bizi alay alan o cani gölgeye rağmen mi?''
''Lonca koyduğunda bir yılan besledi. Senin yardımınla o yılandan kurtulacak.''
''Beni görevde tutmakla hata ediyorsun Panep.''
''Bu ne ilk hatam olacak ne de sonuncusu. Adamlarını cesaretlendir Sobek. Hala savaşı kaybetmediğimize de inan.''
Panep daha önce suskun neferin oturduğu ustabaşı koltuğuna yerleştiğinde gözlerini kapadı, loncayı yönetmesine yardım etmesi için manevi babasına seslendi. Loncanın toplantı odasında sağ ekip üyeleriyle arkadaşları, Kraliçeler Vadisi'ndeki mezarların onarımıyla meşgul olan sol ekip şefi Hay vardı. Panep arınma töreninden sonra atalara duygulandırıcı bir çağrıda bulunmuş, herkes ustabaşılık görevinin koca devin benliğini ele geçirdiğini anlamıştı. Taş sıralara oyulmuş arkalıklı iskemlelerinde oturan hakikat meydanı hizmetkarları endişeliydi. Panep'in düşünceli yüzünü görüp vereceği haberlerin müjdeli olmayacağını anlamışlardı.
''Şimdilik'' diye söze girdi ustabaşı, ''Krallar Vadisi'nde tamamlayacağımız bir şantiye yok. Sağlığının son derecede kötü olduğuna bakıp Firavun Siptad'ın her an ölebileceği bekleniyordu. Ama aylar geçti, üstelik mezar katibinde de güvenilir bir bilgi yok. Bu yüzden Lonca'nın ününü korumak çeşitli konularda eser yapabileceğini kanıtlamak için dışarıdan birçok sipariş kabul ettim.''
''Çalışma saatlerini arttırmayacaksın değil mi?'' diye endişeyle sordu Somurtkan Karo.
''Kurallara uyulacak. Çağrıma cevap verenler fazla mesai ücreti alacak.''
''Kim ödeyecek o ücretleri?'' diye sordu Çakal Unes kuşkuyla.
''Siparişleri verenler. Ücretler işlerini zamanında tamamlayanlara verilecek.''
''Dış siparişlere bu kadar önem vermek doğru mu?'' diye itiraz etti kararlı Gav. ''Köyde onarım gerektiren bir sürü yer var. Mezarlardan bazıları da öyle.''
''Bu işi şeflerinin onayını aldıktan sonra sol ekibe vermeyi düşünüyorum.''
Hay başını onaylarcasına salladı.
''Eğer yanlış anlamadıysam,'' dedi kurtarıcı Şet alaycı bir gülümsemeyle, ''bizi sınıyorsun.''
''Ne sınaması?'' diye endişelendi pişkin Somunpay.
''Ustabaşı kendini beğenmişlik ve alışkanlıklara saplanıp boğulmamızdan çekiniyor.'' diye açıkladı Şet.
''Bu kadar gevezelik yeter.'' diye araya girdi Halatkasa. ''Dışarıdan aldığın şu siparişler neymiş?''
''Bir dizi tuzak.'' dedi Panep. Açıklamanın ardından ağır bir sessizlik geldi.
''Bizimle alay mı ediyorsun?'' dedi Çakal Unes.
''Görebildiğimiz kadarıyla merkezi yönetim ne ciddiyetini ne de özelliklerini bilemediğimiz bir kargaşanın içinde. Eğer yönetim çökerse hakikat meydanı da tehlikeye düşer. Benim birinci görevim en karmaşık anlarda bile hakikat meydanının ayakta kalmasını sağlamak. Siparişlerin ard arda gelmesi bir rastlantı değil. Dış dünya mezarların dışında bir işe yarayıp yaramadığımızı merak ediyor. Bu yüzden de bizi gerçekleştirilmesi güç işlerle denemek istiyorlar.''
''Ya isteneni yapamazsak?'' diye endişelendi kararlı Gav.
Kendimizden kuşkulanmamız için bir neden yok dedi Aslan Userat. Elimizde ışık taşı var. Çözümlenemez bir sorun der karşılaştığımızda ışık taşı yolumuzu aydınlatmayı bildi.
Diğer bir deyimle bir arada çalışarak başarılı olabildiğimize göre hepimiz gönüllüyüz demektir diye özetledi alim Tuti.
Kimse itiraz etmedi. Öyleyse dedi Burun Fenet, ne yapmamız gerekiyor?
Her şeyden önce Teb bölgesi tapınakları için çok sayıda adak dedi ustabaşı. Çok ince kireç taşı parçalarıyla çalışıp doğalıklara ya da tapınakların duvarlarına sıkıştırılacak küçük levhalar yontmamız gerekecek. Geriye levhanın üzerindeki konuyu seçmemiz kalıyor.
Yapmamız gereken tek bir tane var dedi araştırmacı İpuy. Tanrıça Maat'ın koruyucu kanatları altında inşaatçıların tanrısı Pita. Her sabah ahenkli bir evren yaratan büyük mimara hayat soluğunu sadece Maat verebilir.
Daha basit bir şey bulabilirdik dedi neşeli Renupe.
Fikir harika görünüyor dedi Panep. Hakikat meydanına ihanet etmek sizin hedefini temsil ediyor.
Tabii dedi asık surat Karoç'a giderek. İşimiz bununla kalmayacak.
Tabii diye onayladı ustabaşı geniş bir tebessümle. Karnak içinde heykeller ve sütunlar yapmak, ışığa çıkmak kitabının birkaç nüshasını ve ruhun değişimini gösteren resimler yapmamız gerekecek.
Hangi bölümleri canlandıracağız dedi kararlı Gal.
Seçim bize ait ama asıl zor olanı geride. Bakışlar ustabaşının üzerinde toplandı. Merkezi yönetim kral dairesini süslemek için mavisi kusursuz fayanstan vazolar istiyor.
Halat kasa hayretle ıslık çaldı. Bu dediklerini yapabilir miyiz?
Sanırım evet dedi Tuti. Yine de fayans ustalarımızın arşivlerini incelememiz gerekecek.
Rehberim fayans ustasıydı diye hatırlattı Hay. Öğrettiklerinden hiçbirini unutmadım. Ama eğer istenen vazo sayısı fazlaysa yardıma ihtiyacım olacak.
Sayı oldukça fazla dedi Panep. Yarından tezi yok. Vazo üretimi için bir atölye açacağız.
Elimizde kuvars oranı yüksek. Yeterli miktarda kum var mı diye sordu sol ekip şefi.
Tabii yok dedi Arim Tuti. Ama nerede bulabileceğimizi biliyorum.
Hepsi bu değil diye sözünü sürdürdü Panep.
Ama bizden istediklerin çok ağır diye itiraz etti Alatkasa.
Bizzat Güney Veziri'nin de acil bir siparişi var.
O ihtiyar maymun mu diye şaşırdı Burun Fenet. Yerine birinin atanmasını bekleyip elindeki işleri tamamlamaktan başka bir şey düşünmezdi oysa. Bu köye bir kez bile ayak basmadı.
Vezir tahtadan yapılmış iki büyük lahit istiyor.
Karnak marangozlarından isteyebilirdi dedi Cömert Lidya.
Bize başvurdu. Onları da sen yapacaksın marangoz.
Eğer iş buraya vardıysa gevezeliği kesip birer kadeh bir şeyler içmenin ve işe koyulmanın zamanı geldi.
Marangozun önerisi herkesçe benimsendi. Ustabaşının isteği üzerinde zanaatkarlar ellerini birleştirdi, ekipte dolaşan enerjiyi hissettiler. Lonca odasının kapısı kapandığında Panep yıldızlı göğün altında yalnız kaldı.
Benden uzaklaşma Nefer, sessizliğin yeniden söze dönüşsün. Sesini dinliyor, hayatını yaşıyorum. Elim elinin uzantısı, sana devam ediyorum.
16. ayrımın sonu. Sayfa 203.